7. ayrım, sayfa 59. Gittikçe büyüyen gençlik ateşimiz ve vatan sevdamız bir gün çılgın bir maceraya atılmamıza neden oldu. Şansımıza, amacımıza ulaşamadık ve ölümden döndük. 1897'de çıkan Türk-Yunan Savaşı'nda, yani 16 yaşlarındayken, vatanı savunmak için bir gece gizlice okuldan kaçtık. Şimdiden ülkemizi düşmanlardan kurtarmayı kafamıza koymuştuk. Gönüllü olarak savaşa katılmak istiyorduk. Ama öğrenci olduğumuz anlaşılınca yaka paça okula geri gönderildik. Ve Mustafa'yı çok seven müdürümüzün sayesinde ceza almaktan kurtulduk. Oysa acele etmemize hiç de gerek yoktu. Yakında cephelere gönderilecek ve senelerce ailelerimizden ayrı kalacaktık. O günlerde Mustafa ve Ömer Naci iyice yakınlaşmışlardı. Ömer Naci'nin edebiyat bilgisi ve vatan sevgisinden bahseden şiirlere olan derin ilgisi, Mustafa'nın daha önce hiç bilmediği bir alana merak duymasını ve bakış açısının genişlemesini sağladı. Sonraki yıllarda cephede üzerimize mermiler yağarken bile gaz lambasının ışığında kitap okuduğunu hayretle görecektik. Hatta o yıllarda şiir yazmaya bile başlamıştı ama bir öğretmenimiz şiir sevdasından vazgeçmesini, aksi halde başarılı bir asker olamayacağını söyledi ve böylece Mustafa şiir yazmayı bıraktı. Sayfa 62. Manastır'daki liseyi bitirirken Mustafa annesini affetti. Annesini çok özlediğinden son zamanlarda onunla mektuplaşmaya başlamıştı. Bu yüzden Selanik'e döner dönmez kendi evinde aldı soluğu. 1898 Selanik. Yıllar sonra öğrendiğime göre kapı çalındığında Zübeyde anne makbuleye dikiş dikmeyi öğretiyordu. Makbule koşarak kapıyı açtı. Mustafa askeri öğrenci üniformasının içinde öyle farklıydı ki makbule abisini bir anda tanıyamadı. "Kim gelmiş kızım?" diye soran annesine "bir asker" diye cevap verdi önce. Ama hemen sonra neşeyle haykırdı. "Anne, anne çabuk gel. Ne oldu makbule? Anne gözlerine inanamayacaksın." Zübeyde anne birden büyük bir telaşa kapıldı. Pencereye koşarken bir taraftan da umutla haykırıyordu. Yoksa Mustafa mı geldi? Zübeyde anne pencereden üniforması içinde Mustafa'yı gördüğünde gözlerine inanamadı. Sokakta makbuleye sarılan, boy atmış, genç bir adam olmuş sarı paşası Mustafa'ydı. O kadar heyecanlanmıştı ki bir an dışarı çıkamadı. Sonunda daha fazla dayanamayıp koştu. Mustafa hemen annesinin elini öptü. Zübeyde anne oğlunu bağrına bastı. Makbule de onlara sarılınca üçü sarmaş dolaş hem gülüp hem ağladılar. O akşam kalabalık sessiz bir aile yemeği yendi. Yemekleri bitince Zübeyde anne kızlarını ve Ragıp Efendi'nin çocuklarını da alıp başka bir odaya geçti. İkisini yalnız bırakmak istiyordu. Bir süre sonra Makbule ikisine kahve getirip odadan çıktı. Ragıp Efendi Mustafa'ya köşedeki en büyük koltuğu gösterdi. "Buyur şuraya otur Mustafa Efendi" deyince Mustafa şaşkınlığını gizleyemeyerek "Yok estağfurullah siz buyurun" diye karşılık verdi. "Hayır siz buyurun. Bir ordu mensubumuza daha çok yakışır baş köşe. Sonra ne de olsa siz bu evin sahibi rahmetli Ali Rıza Efendi'nin oğlusunuz." Mustafa bu sözler üzerine çok duygulandı. Koltuğa oturdu. Ragıp Efendi kahvesinden bir yudum aldıktan sonra tane tane konuşmaya başladı. "Mustafa Efendi, biliyorum sizinle kötü şartlar altında tanıştık. Birbirimizi tanıma, anlama fırsatını bulamadık. Ben size yerden göğe kadar hak veriyorum. Ama annenizin de benim de haklı sebeplerimiz vardı. Ben de eşimi kaybetmiştim. Bu dünyada yalnız yaşamak çok zordur." Mustafa başı önünde Ragıp Efendi'yi dinliyor, duygularını açığa vurmak istemiyordu ama içten içe onu haklı buluyordu. "Ben hiçbir zaman rahmetli babanızın yerini tutamasam da belki beni bir akrabanız olarak kabul edersiniz. Böylece ben de size eğitim hayatınızda destek olmaktan şeref duyarım. Çünkü biliyorum ki askeri liseyi çok iyi bir dereceyle bitirdiniz." "Dördüncülükle bitirdim efendim. İki orta notum var, Fransızca ve resim. Onları da halledebilseydim birinci olacaktım." Ragıp Efendi gülümsedi ve karşısındaki gence gururla baktı. "Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?" "İstanbul'a, Harbiye Okulu'na gideceğim efendim." "Ben de öyle düşünmüştüm. Devletimiz en zor günlerini yaşıyor. Düşmanlar ülkemize hasta adam diyor ve paylaşmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Ordumuzun sizin gibi yetenekli ve zeki askerlere ihtiyacı var. İnşallah başarılı olursunuz." "Sağ olun Ragıp Efendi." "Arkadaşınız Salih Bey de sizinle geliyor mu?" "Evet, Salih benim kardeşimdir." Sayfa 66. Hayatımın en büyük şansı Mustafa'ya rastlamamdı. Onun da dediği gibi çok kısa bir süre sonra kardeşim Mustafa'yla harbiye yıllarımız başladı. 1899 İstanbul. İstanbul'a gelmek Mustafa'nın başını döndürmüştü. İlk kez bir geminin güvertesinden gördüğü bu büyük şehir, yeni terlemiş bıyıkları ve çakır gözleriyle yakışıklı bu genci bir anda etkisi altına aldı. Mustafa şehrin büyüsüne kapılmaktan derslerini ilk defa boşladı. Fakat birinci senenin sonlarına doğru sınavların yaklaşmasıyla bu büyüden kendini kurtardı ve her yıl artan bir ilgiyle yine derslerine sarıldı. Çok geçmeden de sınıfın çavuşu oldu. Yeni kaydolan bir arkadaşa okulu tanıtırken, "Dershanemiz karanlık ama bizim yüreğimiz aydınlık" dediği aklımdan hiç çıkmaz. Çok kısa sürede bütün okul onu tanır olmuştu. Mustafa memleket sorunlarına çözüm getiren cesur fikirlerini arkadaşlarıyla paylaşmaktan çekinmez, herkesi etrafına toplardı. Çevresine karşı çok nazik davranması ve sevilmesi aykırı fikirlerin dinlenmesinin en önemli sebebiydi. Giyimine gösterdiği aşırı özenin de liderliğini pekiştirdiğini söylemek hiç abartılı olmaz. Kendini her konuda geliştirmek için hiç sönmeyen bir ateşi vardı. Fransızcasının kötü olduğunu düşündüğünden geliştirmek için elinden geleni yapıyor, Fransız bir kadının işlettiği bir pansiyonda oda tutmuş, ondan dersler alıyordu. Hatta tatillerde de Selanik'teki bir Fransız okuluna kayıt yaptırmıştı. Tarih okumak onun en büyük tutkularından biriydi. Her cuma akşamı bizi toplar, sonra kürsüye çıkar, bize tarihimizden ve bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun geldiği durumdan bahsederdi. Bu karanlıktan örgütlenerek nasıl çıkabileceğimizi konuşurduk. Şimdiye kadar padişahı hiç eleştirmemiş olan bizler onu duydukça şaşırır kalırdık. Bu hareketli günlerden birinde Mustafa Selanik'ten acı bir haber aldı. Evleri tekrar yas evi olmuştu. Küçük kız kardeşi, annesinin tıpatıp benzeri olan ve Mustafa'nın büyüyünce okutmaya yemin ettiği Naciye de tedavisi olmayan bir hastalıktan hayatını kaybetmişti. Kimi zaman neşeli, kimi zaman hüzünlü ama her zaman umutlu geçirdiğimiz o güzelim yıllardan sonra Harbiye'den mezun olduk. 1908 Selanik. Mustafa Harbiye'den sonra Harp Akademisi'ne devam etti ve 1905 yılında 24 yaşındayken Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle mezun oldu. Artık öyle mutluydu ki hemen Beyoğlu'nda bir fotoğrafçıya gidip üniformasıyla fotoğrafını çektirip annesine gönderdi. Fotoğrafın arkasında "Yakında Selanik'teyim" yazıyordu. Ne yazık ki bir suçlama nedeniyle Şam'a sürgün edildiğinden gözü yaşlı annesi Sarı Paşa'sına bir süre daha kavuşamayacaktı. Mustafa genç bir yüzbaşı olarak mesleğine yeni başladığı bu günlerde sürgüne gönderildiği için başlarda büyük umutsuzluğa kapıldı. İstanbul'dan sonra çok karanlık ve yoksul gelen bu şehre alışmakta çok zorluk çekti. Fakat çok geçmeden çocukluk arkadaşımız Fuat'ın da aynı orduya tayin edilmesiyle tekrar eski gücünü topladı. "Biz bu çöle gider ve orada yeni bir hayata başlarız" dedi ve orada arkadaşlarıyla Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Artık vatanı kurtarma sevdasını örgütlü bir şekilde hayata geçirmek istiyordu. Şam'da zor koşullarda geçen 3 yılın ardından tekrar Selanik'e atandı. Her ne kadar 1908'deki meşrutiyetin ilanını kaçırmış olsa da sonunda vatan topraklarına döndüğü için içi içine sığmıyordu. Bir gece Olimpos gazinosunda Mustafa, Nuri, ben ve birkaç arkadaşımız oturuyorduk. Mustafa hepimize "Bir gün bizler iktidar olacağız ve hepinize görevler vereceğim. Hiç ayrılmayacağız" dedi ve bana dönerek ekledi. "Salih, seni de başyavirim yapacağım." Bu imkansız hayali hepimiz gülerek geçiştirirken içimizden biri takılmak için sordu. "Peki sen ne olacaksın?" "Ben size bu görevleri verecek adam olacağım."